Ayrım 12. Yaşam ve Yazgı 1. Vasili Grossman. Sayfa 120. Suçkin kayınpederi yaşlı bir köylü, komşu Çubnov kasabasından gelmiş ve oranın yerlisi Yahudileri ellerinde bohçaları ve çantalarıyla ormana sürdüklerini kendi gözleriyle görmüş. Gün boyunca ormandan silah sesleri ve vahşi çığlıklar duyulmuş. Bir tek kişi bile geri dönmemiş. Kayınpederin evinde kalan Almanlar ise akşam geç vakit sarhoş bir halde gelmişler. Sabaha kadar içmeye devam etmişler. Şarkı söylemişler ve topladıkları broşları, yüzükleri, bilezikleri ihtiyarın gözünün önünde paylaşmışlar. Bilmiyorum, bu öylesine rastgele bir zorbalık mıdır? Yoksa bizi de bekleyen yazgının ilk habercisi midir? Yavrucuğum, bu ortaçağ gettosuna giden yolum ne kadar hüzünlüydü. 20 yıl çalıştığım bir kentte yürüyordum. Önce boş Svechnaya caddesinden yürüyorduk. Ama Nikolskaya'ya çıktığımızda bu lanet olası gettoya giden yüzlerce insan gördüm. Bohçalardan, yastıklardan cadde bembeyaz olmuştu. Hastaları kollarına girip götürüyorlardı. Doktor Margulis'in felçli babasını bir battaniyenin üstünde taşıyorlardı. Genç bir adam yaşlı bir kadını kucağına almıştı. Ardından da bohçaları yüklenmiş karısı ve çocukları geliyordu. Nefes darlığı çeken şişman bakkal Gordon, kürk yakalı bir palto giymişti, yüzünden ter akıyordu. Genç bir adam beni etkilemiş de eşyası yoktu. Başını yukarı kaldırmış, elinde açık bir kitap tutarak mağrur ve sakin bir yüzle yürüyordu. Ama bunun yanı sıra korku içinde deli gibi insanlar da ne kadar çoktu. Biz yoldan yürüyorduk, kaldırımlarda ise insanlar dikilmiş bakıyorlardı. Bir ara Margulislerle yürüyor ve kadınların merhametli iç çekişlerini duyuyordum. Kışlık palto giyen Gordon'a ise gülüyorlardı. Oysa o, inan, hiç de gülünç değildi, korku içindeydi. Pek çok tanıdık yüz görüyordum. Bazıları hafifçe başını eğip bir veda selamı veriyordu, bazıları başını çeviriyordu. Bence bu kalabalığın içinde kayıtsız bakan gözler yoktu, meraklı gözler vardı. Acımasız gözler vardı ama birkaç kez de ağlamış gözler gördüm. İki farklı kalabalık vardı. Paltolu şapkalı Yahudi erkekler, kalın elbiseli kadınlar kalabalığı ve üstlerinde yazlık giysileriyle kaldırımdaki ikinci kalabalık. Açık renk bluzlar, ceketsiz, bazıları Ukrayna işi işlemeli gömlek giymiş erkekler. Bana öyle geliyordu ki caddeden yürüyen Yahudiler için güneş de artık parlamayı reddediyordu. Yahudiler bir Aralık gecesinin ayazında yürüyorlardı. Getto'nun giriş kapısında yol arkadaşımla vedalaştım. Bana dikenli telin yanında buluşacağımız yeri gösterdi. Telin arkasına geçince ne hissettim biliyor musun Mitenka? Korkacağımı düşünüyordum. Ama düşünsene, bu hayvan ağılında olmak bana daha kolay geldi. Köle bir ruhum olduğu için sanma. Hayır, hayır. Çevremde aynı yazgıyı paylaştığım insanlar vardı. Ve gettoda tıpkı bir at gibi yoldan yürümek zorunda değildim. Kin dolu bakışlar yoktu. Tanıdıklarım gözümün içine bakıyorlardı ve benimle karşılaşmaktan kaçınmıyorlardı. Bu ağıldaki herkes faşistler tarafından bize vurulan damgayı taşıyor. Bu yüzden bu damga burada ruhumu o kadar da yakmıyor. Burada kendimi haklarından yoksun bir hayvan olarak değil, talihsiz bir insan olarak hissettim. Dolayısıyla benim için daha kolay oldu. Meslektaşım iç hastalıkları doktoru Sperling ile birlikte iki odalı kerpiç bir eve yerleştim. Sperlinglerin iki yetişkin kızı ve 12 yaşlarında bir oğlu var. Çocuğun zayıf yüzüne, kederli iri gözlerine uzun uzun bakıyorum. Adı Yura ama ben ona iki kez Vitya dedim. Ben Vitya değil, Yura'yım diye yanlışımı düzeltti. İnsanların karakterleri ne kadar farklı. Sperling 58 yaşında enerji dolu, şilte, gaz yağı ve bir araba dolusu odun buldu. Gece eve bir çuval un ve yarım çuval fasulye getirdiler. Yeni evli biri gibi her başarısına seviniyor. Dün halıları asıyordu. Zararı yok, ne yapalım, katlanacağız diye yineleyip duruyordu. En önemlisi yiyecek ve odun bulmak. Bana gettoda bir okul yapmak gerektiğini söyledi. Hatta Yura'ya Fransızca dersi vermemi ve ders ücretini bir tabak çorbayla ödemeyi önerdi. Kabul ettim. Sperling'in karısı şişman Fanny Borisovna iç çekiyor. Her şey mahvoldu, bittik diyor. Ama bunun yanı sıra birilerine bir avuç fasulye ya da bir dilim ekmek vermesin diye büyük kızı iyi yürekli ve sevimli Lyuba'nın peşinden ayrılmıyor. Anasının göz bebeği küçük kız Alya ise şeytanın ta kendisi. Buyurucu, kuşkucu, eli sıkı. Babasına da ablasına da bağırıp çağırıyor. Savaştan önce Moskova'dan konuk olarak gelmiş ve takılıp kalmış. Tanrım, çevremizde ne korkunç bir yoksulluk var. Yahudilerin zenginliğinden her zaman kara gün için birikmiş paraları olduğundan söz edenler, keşke gelip de bizim eski kenti bir görseler. İşte o kara gün geldi, daha karası olamaz. Aslında eski kentte sadece 15 kilogramlık eşyalarıyla yeni taşınan insanlar yaşamıyor. Her zaman burada yaşayan zanaatkarlar, yaşlı insanlar, işçiler, hasta bakıcılar var. Eskiden nasıl korkunç bir darlık içinde yaşıyorlarsa şimdi de öyle yaşıyorlar. Neler yiyorlar? Toprağa gömülmüş bu yarı yıkık derme çatma kulübeleri bir görseydin. Vitenka, burada pek çok kötü insan görüyorum. Açgözlü, korkak, kurnaz, hatta ihanet etmeye hazır insanlar. Korkunç bir adam var burada. Küçük bir Polonya kentinden bizim buraya düşmüş. Epstein adında bir adam, koluna pazubent takıyor ve Almanlarla birlikte aramalara gidiyor, sorgulara katılıyor, Ukraynalı polislerle kafa çekiyor. Polisler onu zorla vodka, para, yiyecek almaya evlere yolluyorlar. İki kere gördüm bu adamı, dalyan gibi, yakışıklı biri, krem rengi, şık bir takım elbise giymiş, ceketine iliştirilmiş sarı yıldız bile sarı bir krizantem gibi görünüyor. Ama ben sana başka bir şey söylemek istiyorum. Hiçbir zaman kendimi Yahudi olarak hissetmedim. Çocukluk yıllarımdan beri Rus kız arkadaşlarımın arasında büyüdüm. Tüm şairler içinde en çok Pushkin'i, Nekrasov'u sevdim. Bir salon dolusu seyirciyle, Rus köy hekimleri kongresine katılanlarla birlikte gözyaşlarına boğulduğum oyun. Stanislavski'nin sahneye koyduğu Vanya'dayıydı. Vitenka, bir zamanlar ben daha 14 yaşında bir kızken ailem Güney Amerika'ya göç etmeye karar vermişti. Ve ben babama Rusya'dan hiçbir yere gitmem, kendimi suya atarım daha iyi demiştim. Gitmedim de. Ama şu korkunç günlerde Yahudi halkına karşı yüreğim ana şefkatiyle doldu. Eskiden bu duyguyu bilmezdim. Sevgili oğlum, sana duyduğum sevgiyi anımsatıyor bu bana. Hasta bakmaya evlere gidiyorum. Küçücük odalarda onlarca insan sıkış tepiş. Yarı kör ihtiyarlar, emzikte çocuklar, hamile kadınlar. İnsanların gözlerinde glokom, katarak gibi hastalıkların belirtilerini aramaya alışkındım. Artık insanların gözlerine o şekilde bakamıyorum. Gözlerde sadece ruhun yansımasını görüyorum. İyi bir ruhun, Vitenka, hüzünlü ve iyi, gülümseyen ve ölüme mahkum, zorbalığa yenilmiş ve aynı zamanda zorbalığı yenmiş. Güçlü bir ruhun yansıması, Vitya. Yaşlı adamların ve kadınların bana nasıl bir dikkatle seni sorduklarını keşke görseydin. Asla dert yanmadığım durumları benden daha korkunç insanlar beni nasıl yürekten teselli ediyorlar. Bazen sanki hastaya giden ben değilim de tam tersine iyi kalpli bir hekim olan halk ruhumu tedavi ediyor gibi geliyor. Hastalarını iyileştirdiğim için nasıl duygulu bir şekilde bir parça ekmek, soğan, bir avuç fasulye veriyorlar bana. İnan Vitenka, bunlar vizite ücreti değil. Yaşlı bir işçi elimi sıkıyor ve çantama 2-3 patates koyup, "Haydi doktor, alın, rica ediyorum sizden," diyor. Gözlerimde yaşlar beliriyor. Bunda öyle saf, öyle babacan, öyle iyi bir şey var ki sana sözcüklerle anlatamam. Bu zamanı kolay geçirdiğimi söyleyerek seni avutmak istemiyorum. Acıdan yüreğimin nasıl paramparça olmadığına şaşarsın. Ama aç kaldığımı düşünerek üzülme. Bu süre içinde bir kez bile aç kalmadım. Dahası kendimi yalnız hissetmiyordum. İnsanlar hakkında sana ne söyleyebilirim, Vitya? İnsanlar beni iyilikleri ve kötülükleriyle şaşırtıyorlar. Hepsi aynı yazgıyı yaşadıkları halde birbirlerinden son derece farklılar. Ama düşünsene, bir fırtına çıktığında çoğu insan yağmurdan kaçıp saklanmaya çalışır. Bütün insanların aynı oldukları anlamına gelmez bu. Her insan yağmurdan kendine göre saklanır. Doktor Sperling, Yahudilerin kovuşturulmasının savaş sırasında geçici bir şey olduğundan emin. Onun gibi düşünenler az değil. İnsanlarda iyimserlik arttıkça daha dar kafalı, daha bencil olduklarını görüyorum. Öğle yemeği sırasında biri gelecek olsa, Alya ile Fanny Borisov'la yemeği hemen ortadan yok ediyorlar. Sperlingler bana iyi davranıyorlar. Ne de olsa çok az yemek yiyorum ve yediğimden daha fazla yiyecek getiriyorum eve. Ama yanlarından ayrılmaya karar verdim. Hoşuma gitmiyorlar. Kendime bir köşe arıyorum. İnsanın üzüntüsü arttıkça, yaşama umudu azaldıkça daha geniş, daha iyi oluyor. Yoksullar, ölüme mahkum tenekeciler, terziler, açık gözlük ederek bir takım yiyecekleri saklayan insanlardan daha soylu, daha geniş ve daha akıllı. Gencecik öğretmen kızlar, ilginç bir tip olan yaşlı öğretmen, satranç oyuncusu Spielberg, sessiz sakin kütüphaneci kızlar, bir çocuk kadar çaresiz, kendi yapacağı el bombalarıyla gettoyu silahlandırmayı hayal eden mühendis Ravitch. Hepsi de harika, beceriksiz, sevimli, hüzünlü ve iyi insanlar. Burada umudun hemen hemen hiçbir zaman akılla bağlantılı olmadığını, umudun anlamsızlığını görüyor, onu içgüdünün yarattığını düşünüyorum. Vidya, insanlar sanki önlerinde uzun yıllar varmış gibi yaşıyorlar. Bunun aptalca mı yoksa akıllıca mı olduğunu anlamak olanaksız ama böyle bir şey var. Ben de bu yasaya uydum. Kasabadan buraya iki kadın geldi ve bana arkadaşımın anlattığının aynısını anlattılar. Almanlar çocuk yaşlı acımadan bölgedeki bütün Yahudileri yok ediyorlarmış. Almanlar ve polisler arabalarla geliyor, tarlada çalışmak üzere 20-30 erkeği alıp götürüyorlarmış. Bu adamlar çukur kazıyorlarmış. 2-3 gün sonra ise Almanlar Yahudi halkı bu çukurların yanına götürüp hepsinin başına ateş ederek öldürüyorlarmış. Kentimizin çevresindeki bütün kasabalarda bu Yahudi kurganları yükseliyor. Yandaki evde Polonyalı bir genç kız oturuyor. Polonya'da cinayetlerin aralıksız devam ettiğini, tek Yahudi kalmayacak şekilde hepsinin topluca öldürüldüğünü ve Yahudilerin Varşova, Lodz ve Radom'daki birkaç gettoda kıyımdan kurtulabildiklerini anlatıyor. Bütün bunları etraflıca düşündüğümde Bialyavyazka ormanındaki bizon gibi korumak için değil, boğazlamak için bizi burada topladıklarını son derece açık bir şekilde anladım. Plana göre 1-2 hafta sonra bize de sıra gelecek. Ama düşünsene, bunu anladığım halde hastaları tedavi etmeyi sürdürüyorum ve bu ilaçla sistemli olarak gözünüzü pansuman yaparsınız, 2-3 hafta sonra iyileşirsiniz diyorum. 6 ay, 1 yıl sonra kataraktı alınabilecek yaşlı bir adamı muayene ediyorum. Yura'ya Fransızca dersleri veriyorum. Sözcükleri yanlış telaffuz etmesine üzülüyorum. Almanlar burada da gettoya zorla girip yağmalıyorlar. Nöbetçiler eğlence olsun diye dikenli telin ardından çocuklara ateş ediyorlar. Giderek daha fazla insan yazgımızın her an belli olabileceğini doğruluyor. Günler böyle geçiyor, insanlar yaşamaya devam ediyorlar. Geçenlerde bizim burada düğün bile oldu. Bir sürü söylenti çıkıyor. Kah bir komşu sevinçten nefesi tıkanarak ordularımızın saldırıya geçtiğini, Almanların kaçtığını haber veriyor. Kah bir söylenti çıkıyor, Sovyet hükümeti ve Churchill Almanlara ultimatom verdi. Hitler Yahudilerin öldürülmemesini emretti diye. Kah Yahudilerin Alman savaş tutsaklarıyla değiş tokuş edileceği söyleniyor. Anlaşılan hiçbir yerde gettodaki kadar umut yok. Dünya olaylarla dolu ve bütün olaylar, bu olayların anlamı hep aynı. Yahudilerin kurtarılması. Ne büyük bir umut zenginliği. Oysa bu umutların tek bir kaynağı var. Bizi hiçbir iz bırakmadan ortadan kaldırmak için korkunç bir gereklilik duyulmasına karşı her türlü mantıktan uzak direnen yaşama içgüdüsü. Bakıyorum ve inanmıyorum. Mahkum olmuş, idamı bekleyen bizler değil miyiz? Berberler, kunduracılar, terziler, hekimler, sobacılar, herkes çalışıyor. Hatta küçük bir doğum evi, daha doğrusu ona benzer bir ev bile açıldı. Çamaşırlar yıkanıyor, kurutuluyor, yemek yapılıyor. Çocuklar 1 Eylül'den itibaren okula gidiyorlar ve anneler öğretmenlere çocuklarının notlarını soruyorlar. İhtiyar Spielberg birkaç kitabını ciltletmeye verdi. Alya Sperling sabahları kültür fizik yapıyor, yatmadan önce ise kağıt bigudilerle saçlarını kıvırıyor, babasıyla tartışıyor, 2 tane yazlık kumaş istiyor. Ben de sabahtan akşama kadar hastalara gidiyorum, ders veriyorum, söküklerimi dikiyorum, çamaşır yıkıyorum, kışa hazırlanıyorum. İnce paltomun içine pamuk astlar dikiyorum. Yahudilerin çektikleri cezalarla ilgili anlatılanları dinliyorum. Benim de tanıdığım hukuk müşavirinin karısını çocuğuna ördek yumurtasını satın aldığı için bayıltana kadar dövmüşler. Eczacı Sirota'nın oğlunu kaçan topunu almak için dikenli telin altından sürünerek dışarı çıkmaya kalktı diye omzundan vurmuşlar. Sonra yine söylentiler, söylentiler, söylentiler. Şimdi de söylenti olmayanlar. Bugün Almanlar sözde patates çıkarttırmak için 8-10 delikanlıyı çalışmaya götürdüler. Ve bazıları akrabaları için bir miktar patates getirebilecekleri için sevindiler. Ama ben hangi patatesin söz konusu olduğunu anladım. Getto'da gece apayrı bir zaman Vitya. Biliyorsun sevgili dostum, seni her zaman bana doğru söylemeye alıştırdım. Bir oğul annesine her zaman doğruyu söylemelidir. Ama bir anne de oğluna doğruyu söylemelidir. Annenin güçlü bir insan olduğunu sanma Vitenka, ben zayıf biriyim. Ağrıdan korkarım, dişçi koltuğuna otururken dehşete kapılırım. Çocukluğumda gök gürültüsünden korkardım, karanlıktan korkardım. Yaşlı bir kadın olarak hastalıktan, yalnızlıktan korkuyordum. Hastalanıp çalışamamaktan, sana yük olmaktan ve senin de bana bunu hissettirmenden korkuyordum. Savaştan korkuyordum Vitya. Şimdi de geceleri yüreğimi donduran bir korku sarıyor beni. Ölüm beni bekliyor. Seni yardıma çağırmak istiyorum. Bir zamanlar küçükken korunmak için bana koşardın. Şimdi bu zayıflık anlarımda senin akıllı güçlü Vidya'nın bedeniyle örterek koruması için başımı senin dizlerine koymak istiyorum. Bırak ruhen güçlü olmayı Vidya, zayıfım üstelik. Sık sık intihar etmeyi düşünüyorum ama bilmiyorum. Zayıflık ya da güçlülük mü, yoksa anlamsız bir umut mu bana engel oluyor? Ama yeter, uyuyorum ve düşler görüyorum. Sık sık merhum annemi görüyorum, onunla konuşuyorum. Bu gece düşümde bir zamanlar Paris'te birlikte olduğum Sashenka Saposhnikova'yı gördüm. Ama seni her zaman, hatta müthiş heyecanlı olduğum anlarda bile düşündüğüm halde bir kez bile düşümde görmedim. Uyanıyorum, birden tavanı görüyorum, topraklarımızda Almanların olduğunu anımsıyorum. Ben bir cüzdanlıyım, uyandığımı sanıyorum ama tersine uykuya dalmışım ve düş görüyorum. Ama birkaç dakika geçiyor, kuyuya gitme sırası yüzünden Alya'nın Liubay'la kavga ettiğini duyuyorum. Gece yan sokakta Almanların bir ihtiyarın kafasını kırdıklarına ilişkin konuşmaları duyuyorum. Tanıdığım pedagoji öğrencisi bir kız geldi ve beni bir hastaya çağırdı. Kız omzundan yaralı ve tek gözü yanmış bir teğmeni saklıyormuş meğerse. Volga aksanıyla konuşan sevimli, bitkin düşmüş bir delikanlı. Gece dikenli telin bu yanına geçmiş ve gettoda sığınacak bir yer bulmuş. Gözünün çok zarar görmediği anlaşıldı. İltihabı durdurmayı başardım. Çarpışmalarla bizim askerlerin kaçışıyla ilgili pek çok şey anlatıyordu. Keyfimi kaçırdı. Dinlenmek ve cephe hattını geçmek istiyor. Birkaç delikanlı da onunla gidecek. İçlerinden biri benim öğrencim. Oh Vitenka, keşke ben de onlarla gidebilseydim. Bu delikanlıya yardım ettiğim için öyle sevindim ki, sanki ben de faşizmle savaşa katılıyormuşum gibi geldi. Ona patates, ekmek, fasulye getirdiler. Bir büyük anne de yün çorap ördü. Bugün acıklı olaylarla dolu geçti. Bir gün önce Alya tanıdığı bir Rus kadın aracılığıyla hastanede hayatını kaybetmiş, genç bir Rus kızın pasaportunu elde etti. Gece Alya gidiyor. Bugün de gettonun duvarının yanından geçen tanıdık bir köylüden patates çıkartmaya giden Yahudilerin kentten 4 verst uzaklıkta, havaalanı civarında, Romanovka yolunda derin çukurlar kazdıklarını öğrendik. Bu ismi unutma Vitya, annenin yatacağı toplu mezarı orada bulacaksın. Sperling bile her şeyi anladı, gün boyu benzi attı, dudakları titriyor dalgın dalgın. Bir umut var mı? Uzmanları sağ bırakırlar mı diye soruyor bana. Anlattıklarına göre gerçekten bazı yerlerde en iyi terzileri, ayakkabıcıları ve hekimleri öldürmüyorlarmış. Yine de akşam Sperling yaşlı sobacıyı çağırdı ve sobacı duvarın içine un ve tuz saklamak için gizli bir yer yaptı. Ben de akşam Yura'yla birlikte değirmenimden mektupları okudum. Anımsıyor musun, benim sevdiğim yaşlılar öyküsünü yüksek sesle okurduk ve seninle göz göze gelirdik. İkimizin de gözlerinde yaşlar olurdu. Sonra Yura'ya 2 gün sonrasının derslerini verdim. Öyle gerekiyor. Fakat öğrencimin kederli yüzüne, ona verdiğim dil bilgisi paragraflarının numaralarını defterine yazan parmaklarına baktığım sırada içimde nasıl bir sızı vardı. Ve bu çocuklar ne kadar çok, büyüleyici gözleri, koyu kıvırcık saçları. Aralarında herhalde geleceğin bilim adamları, fizikçileri, tıp profesörleri, müzisyenleri, belki şairleri var. Sabahları okula nasıl koşa koşa gittiklerine bakıyorum. Çocukça olmayan bir ciddiyetle, iri iri açılmış, acıklı gözlerle gidiyorlar. Ama arada bir gülüşüp oynaşmaya başlıyorlar, kavga ediyorlar, kahkahalarla gülüyorlar ve bu yüzden içimi neşe değil, korku kaplıyor. Çocuklar geleceğimizdir derler ama bu çocuklar için ne diyeceksin? Onlar müzisyen, ayakkabıcı, makaslar olamayacaklar. Bu gece bütün bu sakallı, kaygılı babaların, ballı kurabiyelerin, hırçın büyük annelerin, gürültülü dünyasının, düğün gelenekleri, atasözleri, cumartesi bayramları dünyasının sonsuza dek toprağa gömüleceğini ve savaştan sonra yaşamın yeniden ses vermeye başlayacağını, bizimse artık olmayacağımızı, Aztekler gibi yok olacağımızı düşündüm. Mezar hazırlandığı haberini getiren köylü, karısının gece ağladığını ve onlar dikiş dikiyorlar, ayakkabı yapıyorlar, deri işliyorlar, saatleri onarıyorlar, eczanede ilaç satıyorlar. Hepsini öldürdükleri zaman ne olacak diye ağıt yaktığını anlatıyor. Ve yıkıntıların yanından geçen birinin, anımsıyor musun burada bir zamanlar Yahudiler yaşardı, bir sobacı Boruh vardı. Cumartesi akşamı sobacının yaşlı karısı peykede oturur, yanı başında çocuklar oyun oynardı dediğini öylesine açık seçik gördüm ki. Diğeri ise şöyle diyecek, işte şu yaşlı armut ağacının altında doktor hanım otururdu, adını unuttum, bir zamanlar beni tedavi etmişti. İşten sonra hep hasır sandalyesini dışarı çıkarır ve elinde kitabıyla otururdu. İşte böyle olacak Vidya. İnsanların yüzüne sanki korkunç bir soluk deyip geçti. Herkes zamanın yaklaştığını hissetti. Vitenka, sana söylemek istediğim şey... Hayır, o değil, o değil. Vitenka, mektubumu bitiriyorum ve onu Getto'nun çitine götürüp arkadaşıma vereceğim. Bu mektubu bitirmek kolay değil. Bu mektup seninle son konuşmam. Onu gönderdikten sonra senden sonsuza dek ayrılmış olacağım. Ve sen benim son saatlerimi hiçbir zaman öğrenemeyeceksin. Bu bizim son ayrılışımız. Ebedi ayrılık öncesinde veda ederken sana ne diyeceğim? Bütün yaşamım boyunca olduğu gibi şu son günlerde de sen benim sevincimdin. Geceleri seni, senin çocukluk giysilerini, ilk kitaplarını anımsıyordum. İlk mektubunu, okula gittiğin ilk günü, her şeyi anımsıyordum. Yaşamının ilk gününden 30 Haziran'da senden gelen telgrafla aldığım son habere dek her şeyi anımsıyordum. Gözlerimi kapatıyordum ve yaklaşan korkuya karşı bana siper olduğunu düşünüyordum. Çevremde olanları anımsadığımda yanımda olmadığına seviniyordum. Korkunç yazgı seni görmeden geçsin diyordum. Vidya, ben hep yalnızdım. Uykusuz gecelerde üzüntüden ağlardım ama bunu hiç kimse bilmezdi. Sana yaşamımla ilgili anlatacağım şey benim tesellim olurdu. Babanla neden ayrıldığımızı, neden yıllarca yalnız yaşadığımı anlatacağım. Hep Vidya annesinin hatalar, çılgınlıklar yaptığını, kıskandığını, kıskanıldığını, diğer gençlerden farksız olduğunu öğrenince nasıl şaşırır diye düşünürdüm. Fakat benim yazgım yaşamımı tek başıma seninle paylaşmadan bitirmekmiş. Bazen senden uzak yaşamamam gerektiğini düşünürdüm. Seni çok seviyordum. Sevginin bana yaşlılığımda seninle birlikte olma hakkı verdiğini sanırdım. Bazen de seni çok sevdiğim için seninle birlikte yaşamamam gerektiğini düşünürdüm. Ve enfin, sevdiklerinle, çevrendekilerle, senin için annenden daha yakın olanlarla her zaman mutlu ol. Beni affet. Sokaktan kadın ağlamaları, polislerin küfürleri duyuluyor. Bense bu sayfalara bakıyorum ve acılarla dolu korkunç bir dünyadan korunuyormuşum gibi geliyor. Mektubumu nasıl bitirmeliyim? Nereden güç almalıyım oğlum? Sana olan sevgimi ifade edebilecek sözler var mıdır? Seni, gözlerini, alnını, saçlarını öpüyorum. Unutma, mutlu gününde de, acı gününde de annenin sevgisi her zaman seninledir. Onu hiç kimse öldüremez. Vitenka, İşte annenin sana yazdığı son mektubun son satırı. Yaşa, yaşa, sonsuza dek yaşa. Annen.
12. ayetin sonu. Sayfa 131.